Ayrım 10, YGS, LYS, Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, sayfa 101. Paragraf, zayıf insanlar şansa inanırlar, güçlü insanlar neden sonuç ilişkisine? Ralph Waldo Emerson. Paragraf sorular için 10 altın kural. 1. Öncelikle soru cümlesi anlayarak okunmalı, sonra paragrafa geçilmelidir. Böyle yapmazsak paragraf neye dikkat edeceğimizi bilmeden okur, soru cümlesini okuduktan sonra paragrafı yeniden okumak zorunda kalırız. 2. Soru cümlesindeki soru kökünün altını çizili olup olmadığına dikkat ediniz. Altı çizilmiş soru kökleri olumsuzdur. 3. Soruyu paragrafta anlatılanlara göre çözmeliyiz. Paragrafta anlatılanlara kendi fikirlerimizi katmamalıyız. Paragrafta anlatılanlara katılıp katılmamızın hiçbir önemi yoktur. Önemli olan paragrafta yazılandır. 4. Seçenekleri okuduktan sonra bu seçenekle ilgili düşüncemizi seçeneğin yanına kesinlikle yanlış, doğru olabilir gibi kısa ifadelerle yazalım. Böylece seçeneklerin tamamını tekrar okumamamız gerekmez. 5. Paragrafla ilgili konu, ana düşünce, yardımcı düşünce, tamamlama ve bunun gibi bütün soruların doğru olarak çözülmesi en başta paragrafta yapı konusunun iyice kavranmasını bağlıdır. 6. Bir paragrafın en önemli cümlesi giriş cümlesidir. Çünkü bir paragrafın konusu çoğunlukla giriş cümlesinde belli olur. Bundan dolayı paragrafın giriş cümlesi iyice anlaşılmalıdır. Paragraf göz gezdirilerek okunmamalı. Giriş cümlesi ve paragrafı oluşturan diğer cümleler iyice anlaşılmadan geçilmemelidir. 7. Paragraftaki cümleleri doğru bir biçimde anlamak için okuduğumuz cümleyi kendi sözcüklerimizle tekrar etmeliyiz. 8. Paragraflardan anladıklarımızı aklımızda tutmak için çevremizden örnekler düşünerek anlamı somutlaştırmalıyız. 9. Paragrafı okurken parmak çıtlatmak, kalemle oynamak gibi eylemlerde bulunmamalı. Dudaklarımız ve dilimizi hareket ettirmeden sadece gözlerimizle okumalıyız. 10. Sözcük dağarcığımızı geliştirmek, uzun paragraf sorularını sıkılmadan okumak, anlama gücümüzü artırmak için kitap okumalı, kültür sanat dergilerini takip etmeli ve bolca paragraf sorusu çözmeliyiz. Paragraf, paragrafta yapı, paragraflar giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur. Buna paragrafın planı da denir. Bir giriş, paragrafın konusunun söylendiği ve genellikle tek cümleden oluşan bölümdür. Paragrafın konusunun belirtildiği bölüm olduğundan, konu cümlesi de denilen giriş cümlesinde paragrafın ana düşüncesi de belirtilebilir. Paragrafın giriş cümlesi genel bir yargı özelliği taşır. Giriş paragrafı paragrafta neden söz ediliyor sorusuna yanıt veren bölümdür. Giriş cümlesi yapı ve anlam bakımından bir sonraki cümleye bağlıdır. Giriş cümlesinde konunun ne olduğu belirtilir. Giriş cümlesindeki anahtar sözcük veya sözcüklerden konunun ne olduğu anlaşılabilir. Giriş cümlesindeki sözcükler sonraki bölümlerde tekrarlanır. Giriş cümlesinde yalnız, fakat, ama, halbuki gibi bağlaçlar bulunmaz. İnsan sevgisiyle ilgili elimde birçok belge var. Bunlardan biri Fransız yazar Albert Camus'un imzasını taşıyor. Camus, vatan sevgisi konusunda ikiyüzlüleri, kişisel çıkarlarını ön plana çıkaranları alay alarak "Ben önce anamı, sonra vatanımı severim," diyor. Camus da insan sevgisinin ön planda yer aldığını açıklıyor onun bu sözü. Bu parçanın giriş cümlesinde paragrafın konusunun insan sevgisi olduğu açıktır. Yangın sarmış dört yanımızı, ormanlarımızı. Adına kitaplarda, levhalarda, masa başında düzenlenip duvarlara asılan, gazete köşeciklerine sıkıştırılmış sözlerle ulusal servetimiz dediğimiz ormanlarımızı. Bir yazının giriş parçası olan bu bölümde anlatılacak olan konunun orman yangınları olduğu anlaşılmaktadır. Soru: aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir? A. Bunun için yazar ve şairlerin iç dünyaları sıradan insanınkinden genellikle daha zengindir. B. Birçok bilim adamı çeşitli bilimsel dergilerde bu konuyla ilgili makaleler yayımlamıştır. C. Öteki açıdan bakacak olursak, sanat her dönemde farklı sınıfların beğenisi oluşturacak biçimlerde gelişmiştir. D. Halbuki düşünen insanlar birçok konuda iç çatışmalar yaşayarak mutsuz olurlar. E. Dili iyi kullanmak yazar ve şairlerin üzerinde en çok durmaları gereken konulardan biridir. Cevap: giriş cümlesi kendinden önce bir cümleyle bağlantılı olamaz. A'daki bunun için, B'deki bu konuyla ilgili C'deki öteki açıdan bakacak olursak, D'deki halbuki ifadede bir önceki cümleye gönderme yapar. Giriş cümleleri genellikle konunun ne olduğunu bildiren cümlelerdir. E seçeneğindeki cümle ise kendinden önce bir cümle bulunmayan ve konunun ne olduğunu bildiren bir cümle olduğundan doğru cevap E'dir. Dili iyi kullanmak yazar ve şairlerin üzerinde en çok durmaları gereken konulardan biridir. İki gelişme, girişte belirtilen konu veya ana düşüncenin ayrıntılandırıldığı bölümdür. Yardımcı düşünceler gelişme bölümünde bulunur. Bunun için karşılaştırma, örnekleme, benzetme gibi düşünceyi geliştirme yollarına başvurulur. Dolayısıyla da gelişmiş bölüm birden fazla cümleden oluşur. Dikkat! Gelişme bölümü konunun ayrıntısına inildiği, yardımcı düşüncelerin bulunduğu bölüm olduğundan bu bölümde söz gelimi özellikle diyelim ki, örneğin, bir kere, aynı şekilde, ama, ayrıca, bundan başka gibi bağlayıcı sözcükler bulunur. Dikkat! Üniversite sınav sorularında karşımıza çıkan aşağıdaki soru kökleri bu konuyla ilgilidir. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Yukarıdaki parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragrafın kaçıncı cümleyle başlaması gerekir? Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi çıkarılırsa parçanın anlamında önemli bir değişme olmaz. Yukarıdaki parçanın anlam akışındaki bozukluğu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın ilk cümlesi veya son cümlesi olamaz? Soru 1. Bundan dolayı Don Kişot benim için her zaman ayrı bir kitaptır. 2. Şimdi ilk yayımlanışın 5. yılında yeniden okuyorum bu kitabı. 3. Bu yıl Don Kişot ilk kez orijinal halle iki cilt olarak yayımlanmış. 4. Teyzem öleli 10 yıl oldu ama Don Kişot başucumda. 5. Okuduğum ilk kitap teyzemin hediye ettiği Don Kişot'tu. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda numaralanmış cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturur? A. 1, 2, 3, 4, 5. B. 3, 1, 2, 5, 4. C. 5, 1, 2, 3, 4. D. 2, 3, 1, 4, 5. E. 2, 4, 3, 1, 5. Cevap. Soruda verilen cümlelerle anlamlı bir paragraf yaratmak için cümlelerin 5, 1, 2, 3, 4 sırasını takip etmesi gerekir. Buna göre paragrafı oluşturalım. Okuduğum ilk kitap teyzemin hediye ettiği Don Kişot'tu. Bundan dolayı Don Kişot benim için her zaman ayrı bir kitaptır. Şimdi ilk yayımlanışın 500. yılında yeniden okuyorum bu kitabı. Bu yıl Don Kişot ilk kez orijinal halde iki cilt olarak yayımlanmış. Teyzem öleli 10 yıl oldu ama Don Kişot başucumda. Doğru seçenek C'dir. 5, 1, 2, 3, 4. 3. Sonuç. Ortaya konan duygu, düşünce veya olayın sonuca bağlandığı bölümdür. Bir veya iki cümleden oluşur. Ana düşünce giriş veya gelişme bölümlerinde belirtilmemişse sonuç bölümünde söylenir. Bu durumda sonuç cümlesi sonuç olarak özetlerse kısaca işte demek oluyor ki gibi bağlaçlarla başlayabilir. Ancak ana düşünce giriş veya gelişme bölümlerinde belirtilmişse sonuç bölümü konunun özetlendiği veya çarpıcı örneklerle desteklendiği bölüm olur. Dikkat! Sonuç bölümü özellikle paragrafı sondan tamamlama soru tipleri için dikkat edilmesi gereken bir bölümdür. Sanatın bilimden farklı bir amaç taşıdığı su götürmez bir gerçektir. Sanat düşünceden öte içe duygulara kadar iner, ruhu harekete geçirir. Bilimde olduğu gibi gerçeği ya da olaylar olgular arasındaki ilişkileri yasaları bulmaya yönelik değildir. Hatta bilim kişinin ve doğanın gizemini açıklamaya çalışır, sanat ise yeni gizemler getirir diyen Tahsin Saracın yaklaşımlarına göre bilimle çelişebilirdi. Sonuç olarak sanatın başlıca amacı insanlarda heyecan yaratmaktır diyebiliriz. Bu paragrafın son cümlesine paragrafın sonuç cümlesi denir. Yukarıdaki paragrafta sanatın bilimden farkı tanık göstermeden de yararlanarak açıklanmıştır. Bu paragrafın sonuç cümlesinde paragrafın ana düşüncesi açıklanmış. Bunun için de sonuç olarak bağlacı kullanılmıştır. Soru, aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın sonuç cümlesi olamaz? A. Demek ki edebiyat insanın en gizemli yanlarını da konu edinir ve yaşamın bir aynasıdır. B. Kısacası resim, müzik, şiir, mimari gibi soyut zeka gerektiren bir sanat dalıdır. C. Savımızı ispatlamak için Yusuf Atılgan'ın aylak adamı gibi birçok örnekte sıralayabiliriz. D. Özetli makale yazabilmek için geniş bir kültür birikimine ve araştırmaya ihtiyaç vardır. E. İşte zaman iyi eserleri ve onların yaratıcılarını unutturamıyor. Cevap. Sonuç cümlesi A, B, D ve E seçeneklerinde olduğu gibi genellikle sonuç bildiren bağlaçlarla başlar. Ancak örneklemelerin yapıldığı ve bir savın ispatı için yan düşüncelerle desteklendiği cümleler sonuç cümlesi değil gelişme cümlesi olacağından C seçeneğinin sonuç cümlesi olamayacağı açıktır. Doğru cevap C'dir. Savımızı ispatlamak için Yusuf Atılgan'ın aylak adamı gibi birçok örnekte sıralayabiliriz. Paragrafın konusu, bir paragrafta üzerine durulan şey o paragrafın konusunu oluşturur. Paragrafın konusunu bulmak için anlatılan nedir veya neden söz ediliyor soruları sorulur. Aşağıdaki yargılar paragrafın giriş cümlesi olsun. Girişte belirtilen konuyu bulmak için cümlenin vurgusuna dikkat edilir. Balzac'ın romanları ulusaldan evrensele uzanan bir çizgi izler cümlesiyle başlayan bir paragrafın konusu Balzac'ın romanlarının özelliğidir. Çünkü vurgu fiil cümlelerinde yüklemden önce gelir. Şiir sevgilin fotoğrafa dokunuştur, aşkın tel örgülerine aman vermeyiştir cümlesi. Birleşik bir cümle olduğundan iki yüklemi dolayısıyla da iki vurgusu olan bir giriş cümlesidir. İki vurguyu da bakıldığında konunun şiirin ne olduğuyla ilgili olduğu görülebilir. İsim cümlesinde ise vurgu genellikle yüklem üzerindedir. Sanat gerçeği yansıtan bir aynadır cümlesinin konusu ise yüklemdeki anahtar sözcüklerden anlaşılır. Bu cümleyle başlayan bir paragrafın konusu sanatın işlevidir. Dikkat! Konu bir paragrafın ilk cümlesinde anlaşılmıyorsa son cümlesinde kolaylıkla anlaşılabilir. Edebiyatın sanatın bir toplum için karşılanması mutlaka gereken bir ihtiyaç olduğunu herkese kabul ettiremezsiniz. Söylersiniz, yazarsınız, söylediklerinize, yazdıklarınıza inananlar, sizi alkışlayanlar bulunabilir. Ama yeterli mi bu? Bütün yurttaşlar şiir okuyacak, roman okuyacak, şiir roman ihtiyacını duyacak. Böylece de ülkemizde şairlik, romancılık bir meslek olacak diye kanun çıkaramazsınız ya. Size inandığını söyler. Kendi de inandığını sanır, sizin dediklerinizi haklı doğrusu diyerek eşine dostuna anlatır, gene de gidip bir kitap almaz. O kitap almayınca da yazar yalnız yazısıyla geçinemez. Bizde yazarlık bir meslek olamaz. Bu paragrafın konusu paragrafın giriş bölümünde değil sonunda verilmiştir. Buna göre konu yazarlığın meslek sorunsalıdır. Soru, Orhan Kemal romanı hep karmaşadan, karmaşıklıktan kaçmıştır doğru. Süzülmüş entelektüel keyfi bulunmaz onda belki. Doğru, basittir ama unutmayalım ki Orhan Kemal romandaki basitlik o yaygın kanımızdaki gibi bir kolaylık değildir kesinlikle. Hele hele bir ilkellik hiç değildir. Tam tersi kolay kolay erişemediğimiz bir yalınlıktır onun basitliği. Bir berraklıktır, bir düzenliliktir. İştenlikle yaklaşırsa keyfine varılır. Yeni bir kez daha keyfine varıyorum. Yukarıdaki paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Orhan Kemal'in romanı, B. Orhan Kemal'in kişiliği, C. Orhan Kemal'in romanında dil ve üslup, D. Orhan Kemal'in eserleri, E. Orhan Kemal'in önemi. Cevap bu paragrafın konusunu bulmak için genelden özele gidersek Orhan Kemal, Orhan Kemal'in romanı, Orhan Kemal'in romanlarının dili ve üslubu sıralaması karşımıza çıkar. O halde doğru cevap C'dir. Orhan Kemal'in romanında dil ve üslup. Paragrafın konusuna uygun soruyu bulma. Bir paragrafın konusuna uygun soruyu bulabilmek için önce paragrafın konusunu bulmak gerekir. Bunun ardından seçeneklerdeki cümlelerden hangisinin konu cümlesine en yakın anlamda olduğuna dikkat edilir. Eğer konu paragrafın ilk cümlesinde ise hangi seçeneğin bu ilk cümleyle üslup bakımından paralellik gösterdiğine bakılarak paragrafın sorusu bulunur. Bilir. Popüler romanlar dil ve anlatım tek düzedir. Dil standartlaşmıştır. Hemen her romanda bu standart dil tercih edilir. Romancının ifade yeteneği böyle bir standartla sınırlı olduğu için yazar tanımlayıcı, bilgi verici, değerlendirici bir dil kullanır. Ayrıca yazarların kelime hazinesi oldukça sınırlıdır. Bazen yazar günlük konuşma dili, argo, ticaret dili ve öğrenci dilini karmaşık olarak kullanır. Buna karşın estetik romanlarda zengin ve her yönüyle yenilikçi bir dil kullanılır. Bu dil hem içeriğe hem de şekle uygundur. Edebi bir nitelik taşıdığı için bu dil tasvir edici ve sergileyicidir. Bu parçanın giriş cümlesinde konunun dil olduğu görülmektedir. İlerleyen anlatımlardan da konunun popüler ve estetik romanlarda dil şeklinde özele indirgendiği, konunun daraldığı anlaşılmaktadır. O halde bu parça popüler romanlardaki dille estetik romanlardaki dili karşılaştırma paragrafıdır. Dolayısıyla bu parça popüler ve estetik romanlarda dil nasıldır sorusunun cevabıdır diyebiliriz. Soru: Yunus Emre kendisi yoksul yaşamasa bile yoksulların, ezilmişlerin, çaresizlerin, ölümleri bir kurtuluş olanların şairidir. Çağında ve çevresinde insanlar ekinler gibi biçilmekte, karıncalar gibi çiğnenmekte, talancıların keyfince yaşayıp ölmektedirler. Kıtlık, susuzluk, salgın hastalık bir yandan, inanç kavgaları, kardeş savaşları, yabandan gelen yağmacılar, güzelim Anadolu'nun ve topraktan başka dostu olmayan Anadolu halkının altının üstüne getirmediler. Bütün büyük şairler gibi Yunus da halkın kara gün dostudur. Kılıca, paraya ve belaya insan yüreğinin tükenmezliğe karşı çıkmıştır. Yukarıdaki parçanın sorusu aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Yunus Emre'nin şiirlerinde hangi özellikler görülür? B. Yunus Emre'nin yaşadığı dönemde Anadolu'nun durumu nasıldı? C. Yunus Emre'nin hayatı hakkında neler söylenebilir? D. Yunus Emre nasıl bir kimliğe sahiptir? E. Yunus Emre'nin çağdaşlarından farkı nedir? Cevap: yukarıdaki parçada Yunus Emre'nin bir kişilik özelliği olarak halkına karşı duyarlı söz konusudur. Bu duyarlılık anlatırken Anadolu halkının durumu da yansıtılmıştır. Doğru cevap D'dir. Yunus Emre nasıl bir kimliğe sahiptir? Kimi anlatımlarda konunun değiştiğini görürüz. Eleştiri 1. Eleştiri bir sanat ya da edebiyat yapıtını bütün boyutlarıyla inceleyip değerlendirmek amacıyla yazılan yazıdır. 2. Sanatçının yaratısını açıklama, ona değer biçmedir. 3. Yazınsal türler için ayrı bir özelliği vardır eleştiri dilinin. Bu parçada 1 ve 2. cümleler eleştiri nedir sorusunun cevabı olarak düşünüldüğünde bir tanım cümlesidirler. Dolayısıyla bu cümlelerde eleştiri konusu işlenmiştir. 3. cümlede ise konu değişmiş, eleştirinin dili işlenmiştir. O halde 3. cümlenin sorusu ise eleştiri dilinin yazınsal türler içindeki yeri nedirdir? Paragrafın başlığı, başlık bir parçanın konusunu veya bakış açısını yansıtan sözcük veya sözcük grubudur. Bir veya birkaç sözcükten oluşabildiği gibi yargı bildiren bir cümleden de oluşabilir. Başlığı bulabilmek için parçanın konusunu genelden özele doğru sıralamak bir yöntem olarak kullanılabilir. Bu bölümde Yaşar Kemal'in Çukurova romanlarının tümünde görülen yozlaşma diyebileceğimiz bir ana temadan söz etmek istiyorum. Çünkü Yaşar Kemal'in yarattığı Çukurova dünyası her şeyden önce insanı ve doğasıyla bir bozulmayı, bir yozlaşmayı yansıtır. Başlığı bulabilmek için genel parçanın genelinden yola çıkarak özelenmemiz yeterli olacaktır. Buna göre parça Yaşar Kemal Çukurova romanları, Yaşar Kemal'in Çukurova romanlarında yozlaşma sıralamasını takip eder. Dolayısıyla yukarıdaki parçanın başlığı Yaşar Kemal'in Çukurova romanlarında yozlaşma olabilir. Not: başlığın en önemli özelliği yazının konusuyla ilgili olması, içeriği kısaca tanıtmasıdır. Dolayısıyla bir paragrafın başlığını bulmak için o paragrafın konusunu ve bakış açısını yukarıda belirttiğimiz yöntemlerle buluruz. Bunun ardından seçeneklere bakıp bunlardan hangisinin parçadaki bakış açısını en iyi ifade ettiğini çıkarabiliriz. Paragrafta ana düşünce. Ana düşünce soruları öykü veya betimleme paragraflarında değil, genellikle düşünce paragraflarında söz konusu olur. Bir düşünce paragrafının ana düşüncelerin yanında yan düşünceler de bulunur. Bir paragraftaki ana düşünceyi bulmak için yazarın amacı nedir sorusu sorulur. Doğru bir yanıt olmak için önce paragrafın konusu ve bakış açısı bulunur. Bir sözcük veya sözcük grubu halinde olan bu yanıt öğeleri yerli yerinde olan genel yargılı bir cümleye dönüştürülür. Bunun ardından seçeneklere bakılarak hangisini tasarladığımız cümleye en yakın olduğunu bularak ana düşünceyi buluruz. Ana düşünce paragrafta paragrafın bütününden çıkarılacak bir yargıyla bulunabileceği gibi paragrafta açık bir yargı halinde de bulunabilir. Ana düşünce paragrafın giriş veya gelişme veya sonuç bölümlerinde belirtilebilir. Sonuç bölümünde bulunan ana düşünce özet olarak böyle kısaca dikkat eder ki gibi bağlaçlarla belirtilmiş olabilir. Not, ana düşünce soruları genellikle düşünce paragraflarını açıklayıcı ve tartışmacı anlatımlarda karşımıza çıkar. Günümüz insanları ne yazık ki insanlığın binlerce yılda oluşan temel değerlerini göz ardı edip günlük pırıltıların çekiciliğine kaptırıyorlar kendilerini. Tek tek insanları suçlamanın bir anlamı yok. Onlara bugün sunulan dünya bu. Okul kitaplarımızın hangisinde Safo'nun ya da Heraklitos'un veya insanlık kültürünün nice temel yapı taşlarının adı geçiyor. Bugün yurdunu tanımak yalnızca dağların, ovaların, kentlerin adlarını öğrenmekle sınırlı olabilir mi? Bir zeytin ağacının ömrü 1000 yıldır. Bugün dallarından zeytin koparıp yediğimiz bu ağaçları kim dikti, kim yetiştirdi, onlar bize kimden kaldı merak etmez mi insan? Bu paragrafın amacı günümüz insanın temel değerlerin bilincinde olmayışının eleştirisidir. Bu paragrafın ana düşüncesi giriş cümlesinde verilmiştir. Gelişme cümlelerinde ise bu düşünceyle ilgili açıklamalar, bu düşünceye dayanak olan yargılar, yardımcı düşünceler bulunmaktadır. Dikkat! Üniversiteye giriş sınavlarının ana düşünceyle ilgili soru kökleri aşağıda verilmiştir. Yukarıdaki paragrafta anlatılmak veya vurgulanmak istenen düşünce, yargı aşağıdakilerden hangisidir? Paragrafta konu edilen sanatçı niçin eleştirilmektedir? Parçanın ana düşüncesi numaralanmış cümlelerden hangisidir? Bu parçaya göre ulaşılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bu parçada anlatılmak istenenle aşağıdaki cümlelerden hangisi arasında yakınlık vardır? Bu parçada ile ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Not: ana düşünce bir cümle haline paragrafın başında, sonunda veya ender de olsa ortasında bulunabilir. Ancak ana düşünce paragrafta bir cümle halinde olmayıp genele yayılmış da olabilir. Ana düşünce başta. Edebiyat dünyasına birden girmek, beğeni kazanmak öyle kolay iş değildir. Önce dergilerde yazacaksın, kendini okura sanat çevresini kabul ettireceksin, sonra kitaplaşma yollarını arayacaksın. Yayımladığın yapıt gerçekten özgünse sanat çevresi de okur da ilgisini esirgemeyecek. Bu paragrafta ana düşünce edebiyat dünyasına girebilmenin zor olduğudur. Bu düşünce paragrafın başında verilmiştir. Daha sonra ana düşünce yardımcı düşüncelerle desteklenmiştir. Ana düşünce ortada. Roman her ne kadar bir batı buluşuysa da benim kültürel milliyetçiliğim hece ölçüsüyle şiir yazmaya devam etmek yönünde değil. Yerel kültürün yok olmasından ne kadar dertleniyorsam ufkumuzda batı romanının buluşlarıyla o kadar açmalıyız diyorum. Edebiyat bu ikisini buluşturmalı. İnsanın kendi sesini duyması demek aslında iki değişik kaynaktan beslendiğini fark edip aptalca birisini seçme telaşına düşmeden bütün gücüyle iki kimliğe de iki kaynağı daha çok sarsılarak bir yeni üçüncü sesi çıkartmaya çalışmasıdır. Bu paragrafta giriş cümlesini yazar, konunun ne olduğunu dolaylı bir şekilde belirttikten sonra ikinci cümleyle başlayan gelişme bölümünde ana düşünceyi belirtmiştir. Sonuç bölümünde ise yazarın durumu ses benzetmesiyle somutladığı görülmektedir. Not, tartışma ve açıklama paragraflarında ana düşünce paragrafın genellikle sonuç bölümünde olur. Ana düşünce sonda. Reşat Nuri Güntekin kendi döneminin yazarıydı örneğin. Okurun beklentiler yelpazesine cevap veren romanları yazdığı yılların zevkine uygun ve bundan ötürü de çok sevilen bir yazar olmuştu. Ama yenilikçi değildi. Gelecek dönemlerde yeni beklentiler yaratacak yapıtlar vermedi. Buna karşın romanları yenilikler taşıyan Oğuz Atay döneminin ilerisinde bir sanatçıydı ve bundan ötürü romanları 1970'lerin gerçekçi ve toplumcu yapıtlar bekleyen karmaşık bir biçim oyunlarını kuşkuyla bakan okurunca pek anlaşılmadı. Diyebiliriz ki Oğuz Atay 1980 döneminin habercisiydi. İki yazın karşılaştırmasının söz konusu olduğu bu paragrafta yazar söylemek istediği yargıyı, ana düşünceyi paragrafın sonunda söylemiştir. Bunun için de diyebiliriz ki bağlayıcı ile ana düşünceyi belirteceğinin sinyalini vermiştir. Leylek yaz mevsiminin kuşu değil bizzat yazdır. Kırmızı gagasının takırtısı sese dönüşmüş bir sıcak temmuzdur. Bir baca üstünden ufka resmedilen bir leylek şekli akla neler getirmez. Maviliği içi bayıltan sonsuz derin bir gökyüzü, yeşil bir vade gizlenmiş minerali, küçük beyaz bir şehir. Yarasaların uçuştuğu, kabak ağaçların hafif hafif sallandığı yeşil bir akşam. Sıcak bir Asya gecesi, evlerin yan duvarlarına dayanarak gizli gizli konuşan ve doğacak bakır bir ayı bekleyen siyah saçlı kırmızı dudaklı altın ve mercan gerdanlıklı kadınlar, alçak bir gece sinemasının serpilmiş büyük yıldızlar, Bütün bu yıldızlar içerisinde bir leyleğin düşünen gagası. Öyle ki leylek ressam ve şairi bir takım karmaşık ve güzel hayallere devam etmek üzere yaratılmış bir kuştur. Bu parçada yazar giriş cümlesinde konunun leylek olduğuna işaret ettikten sonra leylekle ilgili düşüncelerini sıralamıştır. Söylemek istediği asıl düşünceyi, ana düşünce ise paragrafın sonunda söylemiştir. Bilim kurgunun zaman ile ilişkisine bakarsak bu türün zamanla oynamaktan korkmadığını görürüz. Bu türde zaman tamamıyla insanın elindedir ve insan zamanı istediği gibi kullanır. Böylece geçmiş, bugün ve gelecek zaman içinde hareket olanağını sağlar ve onun insanın egemenliğini verir. Yani bilim kurgu kahramanları mitolojik kahramanlar gibi zaman kavramı yokmuş gibi görünen kurallar içinde yaşarlar. Yukarıdaki açıklayıcı anlatımı yazar, bilim kurguda zaman kavramının olmadığı ana düşüncesini paragrafın son cümlesinde belirtmiştir. Ana düşünce yaygın. Garip geleneğinin Türk şiirine getirdiği iddia edilen yenilik ve değişimlere gelince bu deneyler ondan önce daha aşırı ve daha bilinçli bir biçimde yapılmıştı zaten. Gelenekleri yıkma açısından Orhan Veli'ye göre daha geri bir çizgide bulunan Cahit Sıtkı bile dikkatle baktığımızda daha gerçekçi bir şiir niteliği göstermektedir. Orhan Veli, Cahit Sıtkı'nın kendi bireysel ve bencil dünyasında derinliğine derleyip toparlamaya çalıştığı o yorgun, sonuçsuz fakat işten deneyiminde gösterememiş, soyut bir yenilik ardına hep yatay sıçramalarla yetinmiştir. Bu parçada ana düşünce cümlesi yoktur, ancak paragraftan şöyle bir ana düşünce çıkarabiliriz. Yenilik ve değişim konusunda garip geleneği abartılan bir gelenektir. Paragrafta yardımcı düşünceler, ana düşünceyi açıklayan, somutlayan ikinci derecede yargılar yardımcı yan düşünceleri oluşturur. Bir paragrafta ana düşünce amaçtır, yardımcı düşünceler ise ana düşünceye ulaşmayı sağlayan araçlardır. Dikkat, yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir, yer verilmemiştir veya yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz, hangisi söylenemez şeklinde karşımıza çıkan sorular, yardımcı düşünceyle ilgili soruların genellikle olumsuz yüklemlerle kurulduğunu gösterir. Soru, memleket edebiyatı en bireysel ve en özgür ürünlerine kadar bu toprağın ve bu milletin katıksız edebiyatı, yurdun en büyük parçasıyla Anadolu'nun gerçeğini söyleyen saf ve yeni şiiri, Anadolu'nun gerçek romanı ve tiyatrosu, kısaca yeni ve yerli bir edebiyattır. Memleketi hemen hiç tanımadıkları için, onu yansıtan eserler veremedikleri için memleket edebiyatını kötüleyenler, mesela iyi veya kötü şiirden bahsedecek yerde memleket şiirini vatan ve milletten, Ayşe ve Fatma'dan bahseden değersiz eserlerin edebiyatı veya halk edebiyatının önce tekrarı gibi gösterme çabasını düşünenler, bir gün ancak gerçek memleket edebiyatıyla uluslararası bir yerde olacağımızı göreceklerdir. Yukarıdaki parçadan, aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? A. Memleket edebiyatı milli zevki yansıtan yerli bir edebiyattır. B. Memleket edebiyatı Anadolu'yu anlatan şiir, roman ve tiyatrodan oluşur. C. Memleket edebiyatı sanatçıları Anadolu gerçeğini çok iyi bilir. D. Memleket edebiyatını eleştirenler onu edebi açıdan değerlendirmişlerdir. E. Memleket edebiyatı Türk edebiyatını evrensel bir çizgiye taşıyacaktır. Cevap, memleket edebiyatının uluslararası bir seviyeye ulaşacağı inancı parçanın ana düşüncesi olarak sonuç cümlesinde söylenmiştir. Yan düşüncelerin gelişme bölümünde söylendiği parçada yazar, memleket edebiyatını eleştirenlerin eserleri edebi açıdan değerlendirmemelerinden yakınmaktadır. Dolayısıyla doğru seçenek D'dir. Memleket edebiyatını eleştirenler onu edebi açıdan değerlendirmişlerdir. Soru, Türk yazınının yenilikçi ustalarından has bir yazın adamı. Az sayıp seyrek yayımlayan, bununla birlikte yazacakları ilgiyle beklenen, yazdıklarıysa yankılar yaratan bir yazar. Çok ince eleyip sıkı dokuyan bir yazar olduğu için geniş okur yığınlarına ulaşamayan, seçkinci bir tutumu olduğu söylenebilir. Bireyin iç sorunlarının çözümlenmesine adanmış bir yazınsal serüveni vardır. Öykü yazınımızın özel ve özgün bir yazarı oluşu, yazınsal teknikleri büyük bir başarıyla kullanmasında, dahası kendine özgü anlatım biçimleri geliştirmesindedir. Yazarın dili büyüleyici olmak anlamında şiirsellik içermez ama can alıcı noktaları varan gözlemleri hiçbir ayrıntıyı kaçırmayan ve her kelimeyi tartarak kullanan cümle yapısına sahiptir. Parçada geçen yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Çok eser veren bir öykücüdür. B. Eserlerini psikolojik çözümlemeler yapar. C. Kendine özgü anlatım teknikleri olan özgün bir yazardır. D. Dikkatli bir gözlemcidir. E. Özenli bir dili vardır. Cevap, yazarın az yapıp seyrek yayınlaması ve eserlerinin yankılanması onun az yazan titiz bir sanatçı olduğunu gösterir. Doğru seçenek A'dır. Çok eser veren bir öykücüdür. Soru, burada genç öğretmenler arasında beni sevenler var. Okuyorlarmış yazılarımı. Öğrencilerine de okutuyorlar. Onu pek doğru bulmadım. Çocuklar okuduklarına inanırlar. Benim söylediklerime inanmasınlar demiyorum. Ben ne yazarsam inanarak yazarım. Kendi doğrularımı, gerçeklerimi söylerim. Çocuklar bu böyleymiş, doğrusu buymuş der. Ben öğretici değilim. Öğrenciliğin sorumluluğunu alamam üzerime. Öğretici olmak beni düşünmekten korkutur. Ya doğru değilse düşündüm, ya doğru değilse yazdım. İçime bir şüphe düşünce ben de yalnız şundan bundan söylemeye kalkarım. Özgürlüğümü yitiririm. Bu parçada yazarın söylediklerinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A. Öğrencilere doğru olmayan bilgiler öğretilmemelidir. B. Öğretici olma sorumluluğu özgür düşünmeyi engeller. C. Çocuklar okuduklarını sorgulamadan öğrenirler. D. Öğreticilik sorumluluk gerektiren bir iştir. E. Yazarların görevi öğrencileri bilgilendirmektir. Cevap, parçaya göre yazarın öğreticilik gibi bir görevi yoktur. Doğru seçenek E'dir. Yazarların görevi öğrencileri bilgilendirmektir. Paragraf tamamlama. Paragraf baştan tamamlama. Paragrafın başına gelebilecek cümlenin giriş cümlesi özelliği taşıması gerekir. O halde seçeneklere bakıldığında paragrafın konusunu veya ana düşüncesini ifade eden bir cümle aramak mantıklı olacaktır. Ayrıca seçenekleri elerken dikkat etmek gerekir ki giriş cümlesinde düşünceyi sonuca bağlayan, yani kısaca demek ki, bunun gibi, buna göre, oysa, üstelik gibi bağlaçlar bulunmaz. Soru. Artık ne masallar var ne de o uslu uslu çocuklar. Televizyonda reklamları gördüğü anda kayıtsız bir şekilde ekrana yapışan, kendisi de yerinden reklama eşlik eden, sessizlik içinde izleyebilmek için çevresindekileri susturmaya çalışan ve yatağa girmeyi reklamların bitmesi koşuluyla kabul eden çocuklar var. Tabii ki masallar yerine de reklamlar. Bu noktada reklamlar için modern çağın uyku öncesi masalları denmesi şaşırtıcı olmamalı bizler için. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A. Masal gelişen teknoloji nedeniyle eskiden kalmış bir anlatı türü olmaktan kurtulamaz. B. Televizyon reklamları günümüzde masalları diyebileceğimiz bir şekilde bürünmektedir. C. Küçük çocukların televizyon krallığını kurup tahta geçene kadar masal anlatılması koşulu yatağa girdikleri bilinirdi. D. Çocukların televizyon reklamları masallara tercih ettikleri söylenebilir. Yani televizyon reklamları da bir çeşit masaldır günümüzde. Cevap, bir paragrafın giriş cümlesini bulmak için parçada verilen ilk cümlelere bakılmalıdır. Parçada verilen artık ne masallar var ne de uslu uslu çocuklar cümlesinin başına seçeneklerden hangisini getirmek parçayı anlamlı kılacaktır. Bunun ilk cümledeki anahtar sözcüklerle bulmak gerekir. Seçenekleri girişe yerleştirdiğimizde parçanın anlam bütünlüğünü göstermesi şarttır. Bu yöntemi uyguladığımızda C seçeneğin en uygun giriş cümlesi olduğunu görürüz. Çünkü A, B, D ve E seçenekleri giriş cümlesiyle bağlantısı uygun olmayan cümlelerdir. Ayrıca B seçeneği parçadan çıkarılamayacak bir yargı içermektedir. Yine parçada eleştirilen şey A'da savunulmaktadır. E'de paragrafın ana düşüncesi söz konusu olmakla birlikte bu cümle girişe yerleştirildiğinde bu seçeneğin parçada verilen ilk cümleyle uyumlu olmadığı görülür. Doğru seçenek C'dir. Küçük çocukların televizyon krallığını kurup tahta geçene kadar masal anlatılması koşuluyla yatağa girdikleri bilinirdi. Paragrafı gelişme bölümünden tamamlama. Paragrafta boş bırakılan bölüm, paragrafın ortasında ise gelişme bölümünün özelliklerini taşıyan seçenekleri dikkate almak gerekir. Gelişme bölümünde bulunan örnekleme, karşılaştırma, somutlama gibi düşünceyi geliştirme yolları kullanılmış olabilir. Gelişme cümlesi kendinden önceki ve sonraki bölümlere bağlı olduğundan tamamlanacak olan kısımda halbuki, ise ve gibi bağlaçlar kullanılmış olur. Soru. Nedir tiyatro? Tiyatroya neden gideriz? Tiyatrodan ne bekleriz? Boş zaman doldurmaya mı yarar tiyatro? Yoksa entelektüel bir etkinlik diye mi gideriz tiyatroya? Tiyatro oyundan yaşadığımız gerçeklere gönderme yapan fakat hiçbir zaman gerçeğin tıpatıp aynı olmayan olası bir dünyadır. Ya da belli bir dönemde var olan görüşe göre gerçeğe öykünmeyen, kendi gerçeğini kendi yaratan etkinliktir. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A. Tiyatrolara giderken bunun cevabını hiç düşündünüz mü acaba? B. Tiyatrolara giden yüzlerce seyirci belki de hiç sormamıştır bu soruları kendine. C. Sırasıyla cevaplayan bu soruları kendi kendimize. D. Bu gibi sorular her zaman sorulmuştur bize. E. Bir araya geldiğimiz tiyatronun nasıl ortaya çıktığını tartıştık. Cevap. Bu sorunun doğru cevabını bulmak için parçanın anlam bütününü koruyan cümleleri elemek gerekmektedir. Parçada savunulan düşüncenin belli olmaması birbirine zıt düşünceleri barındıran A, B, C seçenekleriyle D seçeneğindeki cümlelerin boş bırakılan yere yerleştirmesi uygun olur. Ancak E seçeneği farklı bir konudan söz ettiğinden parçanın akışını bozacağı için boş bırakılan yere getirilemez. Doğru seçenek E'dir. Bir araya geldiğimizde tiyatronun nasıl ortaya çıktığını tartıştık. Paragrafı sonradan tamamlama. Paragrafta tamamlanılması istenen bölüm paragrafın sonu ise seçeneklerde paragrafın sonuç bölümünün özelliklerini taşıyan bir cümle aramamız gerekir. Sonuç cümlesi ise yan yana düşünce içerir veya konuyu özetleyip sonuca bağlayan genel yargıyı ifade eder. Sonuç cümlesi genellikle parçayı sonuca bağlayan işte sonuç olarak demek oluyor ki gibi sözcüklerle başlar. Soru: çeviri yapabilmek için yabancı dil bilmek yeterli değildir. Çeviri yapmak bir sanat eserini yeniden yazmak kadar önemlidir. İyi bir çevirmen yabancı dil çok iyi bilmenin yanında kendi dilinin anlam ve gramer özelliklerini çok iyi kavramalıdır. Ayrıca çeviri yapacağı konuyla ilgili geniş bir kültüre birikime sahip olmalıdır. Söz gelimi ziraat mühendisliği konusunda İngilizceyi çok iyi bilen bir insandan iyi bir şiir çevirisi, turizm konusunda uzmanlık düzeyinden Almanca bilen bir insandan iyi bir öykü çevirisi beklenemez. Yukarıdaki parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmesi en uygun olur? A. Bir dilde uzman olmak o dildeki yapıtları çevirmekteki tek önemli şarttır. B. Çeviri için hem yabancı dili hem kendi dilinin incelikleri hem kendi çeviri yapılacak konuda gerekli ayrıntıları bilmek gerekir. C. Sözcüklerin tüm anlamları bilinmeli, çeviri ona göre yapılmalıdır. D. İyi bir çeviri için çeviri yapılacak konuda bilgi sahibi olmak gerekir. E. İyi bir çeviri için çevirmenin kendi dilini çok iyi bilmesi gerekir. Cevap. Düşüncenin akışıyla ilgili sorularda sonradan tamamlama soruları genellikle ana düşüncelerin belirtildiği cümlelerdir. Seçeneklere bakıldığında sorudaki parçanın ana düşüncesinin B seçeneğinde belirtildiği görülür. Diğer seçeneklerdeki cümleler ise paragrafın ana düşüncesini tamamıyla kapsamadığı görülmektedir. Ayrıca A seçeneği parçadan çıkarılamayacağı bir yargıyı taşıdığı için ana düşünceyle çelişir. Dolayısıyla en uygun seçenek B'dir. Çeviri için hem yabancı dilin hem kendi dilinin incelikleri hem de çeviri yapılacak konuda gerekli ayrıntıları bilmek gerekir. Paragrafta kişilik belirleme, üniversiteye giriş sınavında bu konuyla ilgili sorular hemen hemen her yıl karşımıza çıkmaktadır. Konu edinilen kişi bir sanatçı, eleştirmen olabileceği gibi herhangi bir insan veya topluluk da olabilir. Kişilik belirleme soruları konu edilen kişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine varılabilir şeklindeki soru tipiyle ana düşünce sorularına benzer. Soru çok defa sonuna kadar duyup sonlarını da öğrendiğim romanların çoktan bitmiş öykülerin kişilerini yeni bir hayatta yaşatabileceğim kuruntusuna kapıldım. Bu söze dökemeyeceğim, ayrıca kimsenin tahmin edemeyeceği kadar heyecan verirdi. Bazen bir hayal dünyasında, hele okuduğum kitap el veriyorsa, kendimi olduğumdan başka görür, artık yaşamak istediklerimi yaşar, başka kişilerin kimliğine bürünür, nice serüvenlere atılır, yine sevinçler, acılar duyardım. Öyle kaç kez hayatları ve romanları değiştirdim. Hayalimde onları yeniden yaşattığım, kaleme aldığım olduğu gibi. Yukarıdaki parçada söz edilen kişiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Hayal dünyası gelişmiş bir yazardır. B. Karamsar bir yazardır. C. Okuduğu eserlerin kişileriyle özdeşim kurar. D. Yaşamak istediklerini kitaplarda yaşar. E. Okuduğu romanları yeniden yazar. Cevap. Bu parçada yazarın çoktan bitmiş öykülerin kişilerini kendi yazdığı romanlarda yeniden yaşatması onun yaşam sevinciyle dolu umutla bir yazar olduğunu gösterir. Bu yazara karamsar diyemeyiz. Doğru seçenek B'dir. Karamsar bir yazardır. Paragrafın boyutu anlatım birimi olarak paragraf işlediği konuya göre boyut kazanır. Anlatılan, tanıtılan, bildirilen konunun yer, zaman ve kişilerle ilgili derecesi paragrafın boyutunu belirler. Mesaj, paragrafın boyutunun belirlenmesinde etkilidir. Paragrafın boyutuyla anlatımın güzelliği arasında bir bağ yoktur. Yani en uzun paragraf konuyu en güzel anlatan paragraf demek değildir. Paragraf çeşitleri, olay paragrafı, uzun ya da kısa bir olay anlatılır. Duygu ve düşünceler gerçek ya da kurmaca bir olayın içinde verilir. Olaylar anlatılırken genellikle kronolojik akışa uyulur. Daha çok sanatsal metinlerde, hikaye, roman ve bunun gibi kullanılır. Örnek, sınavların yapıldığı okul karşı yöne düşüyordu. Yeniden geçtiler caddeyi ürke ürke. Ara sokaktan yürüdüler. Yüksek bir duvarın yanındaki kapıda durdular. Okulun öğrenci giriş kapısıydı bu. İçeriden uğultular geliyordu. Yağmur taş duvarların arasından çıkan aykırı yeşillikleri parlatmıştı. Bizden de erken gelenler olmuş. Geçmeç kalmış olmalıyım. Hademe giyimli bir kadın onlara doğru yürüdü. Taşlı yoldan. Bezgin alışık bakışlarıyla anne kızın üstünden dışarı bir şeye bakıyordu. Anne saygılı sordu. Geciktik mi acaba? Çocukların çoğu gelmiş. Hademe kadın ilgisiz şöyle dedi. Parasız yatılı imtihanlarının çocukları hep erken gelir. Hiç gecikmezler. Fikir paragrafı, belli bir alanda bilgi vermek, bir düşünceyi anlatmak, okurları aydınlatmak üzere yazılan paragraflardır. Daha çok öğretici metinlerde makale, eleştiri kullanır. Tartışma paragraflarında olduğu gibi karşı çıkılan bir düşünce yoktur. Örnek, yazar okuruna söyleyeceği bir sözü, ileteceği bir mesajı olan insandır. Okur yazar açısından hem bitmez tükenmez bir konu kaynağı, hem de yaşamına yön vermek, renk katmak istediği bir topluluktur. Yazar okuruna yerine göre bilgi, yeni bir görüş aktarır. Yerine göre de yaşanmış olayları başka bir açıdan seyrettirir. Yani yaşam deneyleri sunar. Yazar okurunun insanlık sürecinde her yönden eğitme ve bilinçlendirme çabasındadır. Kendisinin ve yapıtının da ancak okurun ilgisiyle geçerli ve gerçek olabileceğini bilir. Bilir ki kendisini okursuz yapamayacak, okuru da yazarsız. Betimleme paragrafı, sözcüklerle varlıkların, mekanların, resimlerinin çizildiği paragraflardır. Sanat metinlerinde özellikle roman ve hikayede betimleme paragraflarına geniş yer verir. Betimlemeler, açıklayıcı betimlemeler, nesnel, fotoğraf gerçekliğinde ve sanatsal betimlemeler, izlenimsel, kişisel biçiminde karşımıza çıkmaktadır. Örnek, büyükçe bir oda, sade döşenmiş, iç karartıcı bir yeşil kadifeyle kaplı ikili üçlü koltuklar, akçaağaç ve siyah deri bantların oluşturduğu ürkütücü bir renk sırtına sahip sandalyeler, külleri temizlenmemiş yanmayan bir şömine, çok açık bir krom sarısına boyanmış duvarlardan birini tümüyle kaplayan ağır meşe ahşaplı ve kesme camlı bir kütüphane, kalın perdelerle kapatılmış pencerelerden bir kanat içeriye biraz hava girmesi için açık bırakılmış, fazla uzak olmayan Davos Dağı'nın tepesinden kopup gelen kar kokulu bir rüzgar perdeyi havalandırıp odaya doluyor. Çözümleme, tahlil paragrafı, bir konunun bir yapıtın çözümlediği ya da bir kişinin psikolojik yapısının tahlil edildiği paragraflardır. Sanatsal metinlerde hikaye, roman ve bunun gibi ağırlıklı olarak kullanılır. Örnek, sanki herkesin bütün işleri yolunda ve bütün dilekleri gerçekleşiyordur da bir onun işleri bozuktur, bir onun istekleri gerçekleşmiyordur. Kızgındır, ağlamak, kaykırmak, isyan etmek çözüm değildir ki içindeki sıkıntıdan kurtulmak için yapmak istediği tüm şeyler birilerinin onu akıl hastası olarak addetmesinden başka bir şey yaramayacaktır. Bilir bunu, bilir ve derin bir nefes alıp herhangi biri sorunsuz tanıdık biri olmaya çalışır yeniden. Evine gelir, sonra odasına saklanır. Belki kaçmak için her gün gördüklerinden ve dünya yeniden başına yıkılır yalnız kaldığında. Açıklama paragrafı, bir konuyu, bir sözü, kapalı bir ifadeyi, bir kavramı geniş kitlelerin anlayabileceği biçimde basitten karmaşaya, bilinenlerden bilinmeyenlere doğru açıklamayı hedefleyen nesnelliğin ağır bastığı paragraflardır. Örnek, edebiyat eserlerinden seçme parçaları bir araya toplayan kitaplara antoloji denir. Yunanca'daki antos çiçek ile legein toplamak kelimelerinin türemiştir. İlk antolojileri eski Yunanlar derlemişlerdir. Bilinen ilk antoloji M.Ö. 2. yüzyılda derlenmiştir. Çelenk adındaki bu antolojinin derleyicisi Melagros'tur. Tartışma paragrafı, bir düşünceye karşı çıkıp onu çürütmenin hedeflendiği, kendi görüşünü okura benimsetmek amacıyla yazılmış paragraflardır. Tartışma paragraflarında karşı düşüncelere de yer verilir. Bu yer verişin ardından ama fakat gibi bağlaçlarla başlayan cümlelerle karşıt düşüncenin yanlışı ortaya konulmaya çalışılır. Örnek, çocukluğunda kaşif olmayı düşleyenlerin kimsenin ayak basmadığı topraklara gitmek isteyişi gibi, neredeyse yazıyla uğraşan herkes de o güne kadar kimsenin yazmadığı cümleler yazmaktadır. peşinde. Peki bu mümkün müdür sence? Hiç kimsenin yazmadığı bir cümle yazılabilir mi? Kimileri bunu deneyebilir ama gramer kuralları doğrultusunda ilerleyeceğin için daha önce yazılmamış anlamlı bir cümle yazmak neredeyse imkansızdır. İşte bu sebepten yazarlar artık üsluba ve konulara daha çok önem vermelidir. Düşsel fantastik paragraf insanın hayal gücünün hiçbir sınırlamaya yer vermeden yansıtıldığı olağanüstü olay, kişi ve durumlarla örülmüş paragraflardır. Örnek, kitapçı düzenlediği senetleri birinci kadına uzatır, sırıtarak alır kendisine ikram edilen suyu, bir dikişte içtikten sonra ne tatlıymış böyle su içmemiştim ben der, sözü biter bitmez de boncuk boncuk terlemeye başlar, titrer, enine boyuna küçültmeye başlar büyük bir hızla, şimdi sokak kapısının önünde bir hamam böceğinin boyutlarına inmiştir, ikinci kadın avucuna alır kitapçıyı, hızla oturma odasına seyirtir ve adamı iki kalın ansiklopedinin arasına koyar. Mizahi paragraf okuyucu güldürmeyi, güldürürken de genellikle düşündürmeyi hedefleyen paragraflardır. Örnek, kalabalık bir akşam yemeği sonrasında kendisine bir konuşma yapmak için ricada bulunan büyüklerden biri kalkıp yemekleri övmeye başlamış ve konuşmasını uzatmış. Bir ara bu güzel sofrada eğer bir lokma daha yeseydim bu konuşmayı yapamayacaktım deyince Aziz Nesin seslenmiş. Efendiye bir tabak daha verebilir miyiz? Metin ve paragraf, metinler bir iletişim aracıdır. Metinleri paragraflar meydana getirir. Bir metnin anlamsal olarak bütünlük arz etmesi için metni oluşturan metnin alt birimleri olan paragraflar arasında anlam ve yapı bakımından bağlantı olması gerekir. Metinlerde mizahi bilgi ve mutluluk veren paragraflar bulunabilir ve okura bu duygu ve düşüncelerle iletilebilir. 10. ayrımın sonu, sayfa 111.